Ayrım 21. Ahmet'in kıç tarafındaki nöbetçi koluna bağladığı ipin çekildiğini hissedince, seyir güvertesindeki Süleyman Reis'e sevinçli haberi iletti. Sancak tarafından geliyor. Süleyman da Serdümen'e emretti. Yarım, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk, üç kerte sancağı ağır ağır kır. Daha sonra havalandırma ızgaralarının altındaki top güvertelerine durumu bildirdi. Hedef sancakta. Sancak bataryalarını alesta tutun. Unutmayın Grandi direğine sırayla 10 pare atış. Ne bir eksik ne bir fazla. Herkesin gözü kıç omuzluktan gelecek gemideydi. Nitekim az sonra sisin içinde bir karaltı göründü. Bu karaltı gittikçe yaklaşıyordu. Ahmet'in dümeni sancağa doğru biraz daha kırılınca bunun nasıl bir gemi olduğu ortaya çıktı. Süleyman Reis topçulara tam dur diye bağırmasına fırsat kalmadan 10 top sırayla ateş etti. Kırılan direğin denize doğru düşerken çıkardığı o gıcırtı duyuluyordu ki, Venedik gemisinin direğine bağlı bir halata, tek eliyle tutunmuş kıl içinde bir mahluk Ahmet'e doğru sıçradı. Sırtında bir bohça, ağzında bir bıçak, biri elinde ve diğerleri de ayaklarında olmak üzere 3 piştovu vardı. Piştovları ateşleyince bir gabyarla iki tüfekçi yaralanıp yere yığıldılar. Bu mahluk bir maymundu. O keşmekeşte kendisini ensesinden yakalamaya çalışan bir yeniçeriyi ısırdıktan sonra bir çırpıda pruva direğine tırmanıverdi. Ancak ne aksiliktir ki daha çanaklığa gelmeden düğümü çözülen bohçası güverteye düştü ve altın kolyeler, değerli taşlarla süslü madalyonlar, pırlantalı bilezikler ve daha bir nice cins mücevher yere saçıldı. Demek ki maymunun hırsızlık huyu vardı ve mücevherler de onun hazinesiydi. O hengamede başkasarada ve seyir güvertesinde rampa için bekleyen yeniçeriler görevlerini hakkıyla yaptılar. Sisler içinden küpeştesi seçilen gemiye bir yeniçeri, ipinden tuttuğu kancayı havada birkaç tur çevirdikten sonra fırlattı ve ahşap güverteye düşüp tokurdayan demirin sesini işitince ipi çekmeye başladı. Fakat bu sırada ip üzerinde yürüyen kırmızı gözlü, kapkara tüylü o iğrenç hayvanları fark etti. Ağızlarından kanlı köpükler püskürten bu iri fareler, yeniçerinin asıldığı ipin üzerinde adeta koşup adamın omuzlarından Ahmet'in güvertesine atladılar. Besmele çeken yeniçeriler baş ve kıç taraftan gemiye rampa ettiler. Çok geçmeden para hırsı uğruna hem Ahmet'i hem de canlarını boş yere rizikoya sokmuş olduklarını anladılar. Çünkü ele geçirdikleri gemi tek direkli bir şalopaydı. Ahmet'in topları bu küçük ve değersiz teknenin yegane direğini denize devirmişti. Şalopanın baş ve kıç tarafındaki o küçücük iki küpeşte topu dışında silahı da yoktu. Ortalıkta kimseler görünmemekteydi. Kırbaç Süleyman kılıncını çekmiş şalopanın kaptanını arıyordu. Bu yüzden doğruca dümene doğru seyirtti. Dümenin başındaki kişi yaralı olsa gerekti. Bir yeniçeri saçlarından yakalayarak bu adamı kaldırdığında, titreyip devamlı öksüren Serdümen'in ağzından kanlı köpük geldiğini fark etti. Üstelik serin havaya rağmen adam ter içindeydi. Bağıracak hali olmamasına rağmen belki imdat ister diye bir yeniçeri çifte kulaklı yatağını adamın ensesine sokup çıkardı. Çevredeki herkesin üstüne başına kan sıçramıştı. Serdümen'in cesedini denize atıp kameranın bulunduğu kata indiklerinde burada iki ölüyle karşılaştılar. Zeminde kanlı balgam ve kusmuk lekeleri vardı. Cesetlerin koltuk altlarındaki hıyarcıkları gören Kırbaç Süleyman, "Veba var burada!" diye bağırdı. "Vebadan ölmüşler. Herkes gemiye, şalopayı terk edin." Fakat böyle bir emri vermek için geç kalmıştı. Kendilerini işlerine kaptıran yeniçeriler, iki ölüyü denize attıktan sonra yağmaya giriştikleri için laf dinleyecek halde değillerdi. Birkaç fıçı dolusu şarap, çok azı yenmiş iki tekerlek peynir, artık hepsi ölmüş olan mürettebata ait toplam 16 çekmece içinde aşağı yukarı 25-30 kadar duka altını, bir sandık içinde inci işli dantelalar, ve daha bir nice değerli yük Amat'a pasa edildi. Kırbaç Süleyman bu malların veba denilen illeti taşıdığını tam söyleyecekti ki kaptan efendimizin sesi işitildi. "Yeter artık, ırmık halatını hazırlayın, şalopayı yedekte çekeceğiz." Şalopanın ırmık halatı Amat'ın kıç tarafına volta edildikten sonra Diyavol Paşa Hazretleri bir yük gemisi değil ama hiç yoktan iyidir dedi. Top seslerini duyan gemilerin loçalarından akan zincirlerin şıkırtıları ta buradan duyuldu. Bizi arayan yegane gemi olsa olsa Filo'nun sancak gemisidir. Sisten yararlanıp kaçacağız. Sancak gemisi en azından 3 ambarlı olsa gerek. Bütün topları doldurup salya edin. Eğer sisin içinde koskoca ve kapkara bir gölge görürseniz bilin ki Venediklilerin sancak gemisidir. Artık ses yok, kampana yok, ağlama gülme yok. Sen de artık bağırmayı kes Süleyman Reis. Ben dahil bu tekneye rampa eden herkesin şalopada kalması gerekir dedi Süleyman. Görmedin mi yoksa? Mürettebat vebadan ölmüş. Ama kaptan efendimiz bu uyarıya kulak asmadı, Ahmet'in dümencisine, dümeni gün doğusuna kır dedi. Artık Navarin'e gidiyoruz. Bu sözü duyan gemicilerin gözleri parlayıverdi. Navarin'deki kalede küflü peksimet yerine fırından yeni çıkmış sıcak ekmek ve taze kuzu eti yiyebilirler ve kim bilir birer Ademoğlu olarak belki de birkaç Havva kızıyla öpüşüp koklaşabilirlerdi. Fakat birinci vardiyanın neferleri yatıp kalktıkları baş altına girip de ağızlarından kanlı köpükler saça saça yerde can çekişen o iki fareyi görünce hepsinin sevinci söndü gitti. Hatta birkaç fıçı şarap için şalopayı yağmalayan yeniçerilerin bile tüyleri ürperdi. İşin kötüsü can çekişen bu iki hayvanı ezip denize atmaya kimse yanaşmıyordu. Sonunda bu işi henüz genç olduğu için ölüm hakkında fazla bir fikri olmayan bir karakullukçu yaptı. İğrenç hayvanları tüysüz kuyruklarından tutup küpeşteye götürerek denize attı. Herkesin keyfi kaçmıştı. Kul Rıza Baba, bakalım veba önce hangimize bulaşacak dedi. Anlaşılan bu illet Venedik donanmasındaki bütün gemilere yayılmış. Şimdi ise kara bir misafir olarak bizim gemimizde. Marinel başı, hayır dedi. Veba bir gemiye misafir olarak gelmez. Asıl misafir bizleriz. Bir gabyer, bana bir şey olmaz dedi. Nuh Usta bana vebaya karşı muska yazdı. Aha işte. Denizciler kalkıp gabyarın boynuna astığı muskaya baktılar. 7 kat keçi derisine sarılmıştı. Elle tutulduğu vakit ortasında küçük ve yuvarlağımsı bir şey hissediliyordu. Göbelez baba, içine mutlaka bir dua falan yazmıştır dedi. Ama şu yuvarlak şey nedir anlamadım gitti. O bir meşe palamudu dedi gabyar. Nuh Usta bir şey söylemedi. Ama duyduğuma göre sadece vebadan kurtarmakla kalmıyor, sonsuz hayat bile veriyormuş. İhtiyar bir marinel, şu genç yaşımda ahireti boylamak istemem doğrusu dedi. Kaça yazıyor bu muskayı? Eğer ehven bir fiyata yazıyorsa yarından tezi yok ben de alayım bir tane. Bunun üzerine gabyar, Nuh Usta'nın tabiat üstü bazı hastaları var dedi. Bu hikmet sahibi adam bize gayb aleminin en ücra köşelerinden dünya kadar haber verdiği halde tek kuruş istemedi. Bu muska karşılığı da benden para talep etmiş değil. Siz siz olun, bugünden tezi yok birer muska yazdırın bu mübarek adama. Yoksa hayata doymadan Mevla'nıza kavuşursunuz. Baş altında kim varsa gabyarın Nuh Usta tarafından yapılan esrarengiz muskasını evirip çeviriyor, kokladıktan sonra bir şey görmek ümidiyle fenerin ışığına kaldırıp bakıyor, avuçlarını alıp ağırlığını tartıyorlar ve boyunlarına geçirdikten sonra bir cep aynasına tutup üzerlerinde güzel durup durmayacağına bakıyorlardı. Ama Kul Rıza Baba'nın derdi başkaydı. Şarabını yudumlayan bu adam, garip şeyler oluyor bu gemide dedi. Amat'a verilen görevin, iki fırkateyni batıran o kara sancaklı savaş gemisini mahvetmek olduğunu duymuştum. Karşımıza hem de bizim taraftan iki fırkateyn çıktı, biz de onları batırdık. Üstelik Grandi direğimizde kara sancak dalgalanıyordu. Fırkateynler bu gemi tarafından haftalar önce batırılmıştı. Oysa biz aynı şeyi daha birkaç gün önce yaptık. Yahu aynı olay hiç iki kez vaki olur mu? Batan iki fırkateyn için bizimkine benzer bir kalyon daha gönderilirse hiç şaşmam. Kaz Dağlı bu deniz kurdunun konuşmasını bölerek, Rıza Baba, Amat, yani bizim gemi hangi tersanede inşa edilmiş, mimarı kimmiş diye sorunca, bu ihtiyar denizci, anladığım kadarıyla hiç kimse bilmiyor nerede inşa edildiğini diye cevap verdi. Ama kerestesinin geldiği yeri biliyorum. Navari'nin biraz kuzeyinde bir denizci mezarlığında biten, tam 247 meşe ağacından yapılmış. Bir marinel söze karıştı. Evet, bunu ben de duydum. Bir deniz kazası sonra kayaya vuran cesetleri oraya gömmüşler. Navarinli balıkçılar cesetlerin gömüldüğü yerden çıkan meşe fidanlarının tam 3 ayda koskoca ve ulu birer ağaç olduğuna yeminler ediyorlar. Palavracı insanlar işte. Hayret doğrusu, dedi bir gabyar. Denizci mezarlığında servi yerine meşe bitsin ha. Üstelik 3 ayda koskocaman olsunlar. İnanılır gibi değil. Bunun üzerine vardiyan başı, yani biz o gemici cesetlerinin kanını ve etini emerek büyüyen ağaçlardan yapılmış, lanetli bir gemide mi seyrediyoruz, dedi. Bana kalırsa veba gemimize bu lanet sonucu bulaştı. Dinlesenize, kaburgalar ve kaplamalar neredeyse tüm gemi gıcırdarken sanki o zavallıların çığlıkları duyuluyor. Bu söz üzerine bir sessizlik çöktü. Başkasaradaki herkes omurgadan, kaburgalardan, kaplamalardan ve meşeden yapılan bütün aksamdan gelen lanetli denizcilerin feryat ve figanlarını dinlemeye başladı. Vardiyanın neferleri geminin karinasından gelen o ürkütücü seslere kulak kabartmışlardı ki, yarım saat kadar süren bu sessizliği yine marinel bozdu. Lanet adeta kucaklamış bizi, dedi. Zaten birkaç günden beri barbut oynayamaz olduk. Ne zaman zar atsak 2-2-2-1 geliyor. Kumarın da tadı kaçtı. İçimizde ekmeğini kumardan kazananlar var. Onların civalı zarları bile hep aynı geliyor. Bu gidişle aç kalacaklar. Hatta kumarbazların en azılısı olan Düşeş Recep kumar oynayamadığı için fenalaştı. Elleri ayakları titriyor, vücudundan soğuk ter boşalıyor. Adamı hasta koğuşuna kapattılar. İbrahim Bey'in dediğine göre durumu ciddiymiş. Tez zamanda kumar oynamazsa vefat etmesi kaçınılmazmış. Eskiden pek değildi ama ölümü yaklaştığından mıdır şimdi sofu biri kesildi. Namazı niyazı eksik olmuyor. Dini bütün biri olarak Sırat Köprüsü'nü selametle geçip cennete kapağı atmak istiyor. Göbelez Baba, peki nereden biliyor cennet diye bir yer olduğunu diye sordu. Bu yazı ve tura atmak gibi bir şey. Kafasında ihtimal hesapları yapıyor. Ya yazı gelecek ya da tura. Aynı şekilde ölümünden sonra ya bir hayat olacak ya da olmayacak. Düşeş Recep hayatının kumarını asıl şimdi oynuyor. Ne derler, şeytanı bol olsun. Hayır hayır, öyle demeyelim. Vefat etmesine ramak kalan bu adamdan şeytan elini eteğini çeksin. Amin. Kul Rıza ise, Amat'ı kimin inşa ettiğini biliyor musunuz diye sorunca ortalığa bir sessizlik çöktü. Rıza Baba anlattı. Bizim mürettebattan biri. Tahmin edin bakalım kim? Oradakiler Aylakçı Eşek İsrafil'den Diyavol Paşa Hazretlerine kadar birçok isim saydılar. Fakat hiçbiri değildi. Sonunda Kul Rıza Baba, Nuh Usta dedi. Karısı onun delirdiğini düşününce evini terk etti. Oğullarından hiç bahsetmeyeyim. Ama kızlarının adları Haşure, Seyyide ve Mecure. Göbelez Baba hayretle, peki sen nereden biliyorsun bunları diye sordu. Anlattıkların şu içtiğin şarabın bir eseri olmasın? Bunun üzerine Kul Rıza, Venedik şalopasından alınan şaraptan payına düşen şişeyi Göbelez Baba'ya gösterdi. Şişeye yapıştırılmış etikete mürekkepli kalemle şunlar yazılmıştı. In vino veritas. Şarap içen biri asla yalan söyleyemez, dedi Kul Rıza. Sadece unutur, o kadar. Dertlerini, sıkıntılarını, üzüntülerini, hepsini unutur. Ya bizim kaptana ne demeli, dedi Göbelez Baba. Duyduğuma göre o da unutmak için içiyormuş. Dua edelim ki kutup yıldızının yerini unutmasın. Hem bu adamın içtiği şey kesinlikle şarap değil diyorlar. Rakı bile değilmiş. Sert bir içki olduğu belli. Kaptan kadehinden bir yudum alır almaz efkarı dağılıp neşelenir gibi oluyormuş. Pahalı bir içkidir mutlaka. Sadece dert ehli olanlar unutmak için içer, dedi sol gözüne perde inmiş bir marinel. Züppenin hoppanın teki deyip geçiyoruz. Fakat kaptanın ne gibi dertleri olduğunu hiç bilmiyoruz. Gemide kimseye pek zararı dokunmadı ama bana kalırsa Diavol uzun zaman önce bir günah işlemiş ve pişmanlık çekiyor. İçmesinin sebebi de bu, unutmak. Göbelez Baba, zengin de ondan, dedi. Vicdan azabı zenginlere mahsus bir acı olmalı. Kırılan bir kolun, kesilen bir bacağın, oyulan bir gözün acısı hakkında en ufak fikirleri olmadığı için sadece vicdan acısı çekerler. Eh, haklılar da. Çünkü acı çekmek insanın ihtiyaçlarından biri. Hele kalkıp bir de günah işlemişsen. Cennette olsan da bu ihtiyacı gidermek istersin. Kaz Dağlı Tomarcı, duyduğuma göre sünnet acı veriyormuş, dedi. Beni sünnet edecekler diye evden kaçtım zaten. Cennete sünnetsizler girebilir mi? Ne biçim soru bu, dedi Göbelez Baba. Seni cehennemde sünnet edecekler. Üstelik zebaniler her kestiğinde sünnetlerin yeniden çıkacak, tıpkı kertenkelelerin kuyruklarının yeniden çıktığı gibi. Bu işin sonu gelmeyecek. Aklın varsa şimdi sünnet ol. Bu işi ben iyi kıvırırım. Harada çalışmışlığım vardır. Bugüne kadar 50 küsur atı iyidiş ettim. Usturamda sandığımda. Biraz paslanmış olsa da iş görür. Ne dersin? Çakşırını indir de seni şuracıkta sünnet edeyim. Allah korusun, dedi Kaz Dağlı. Ben ailemin soyunu sürdürecek yegane erkek evladım. Koskoca bir sülalenin geleceğini senin kirli ellerine mi teslim edeyim? Aklımı peynir ekmekle mi yedim ben? Elbette peynir ekmekle yedin, dedi Göbelez Baba. Aklını katıksız yeseydin, kuş kadar şeyle asla doymazdın. Kaz Dağlı Tomarcı öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Gözüne perde inmiş marinel, höst kavga etmeyin, dedi. Kavga ederseniz her biriniz en az 6 kırbaç yer. Diyavolun kanunudur bu. Ben 6 kırbaç yemeye razıyım, dedi Kaz Dağlı. Yeter ki şu adamın suratına bir şaplak olsun çarpayım. Öyle deme, dedi marinel. Diyavolun kırbaç yaraları üstüne tuz bastırdığını bilmiyor musun? Eğer kavga edersen en az 3 hafta sırt üstü yatamazsın ona göre. Yerin dibine batsın o diyavol, diye bağırdı Kaz Dağlı. Nereden geldi o paşa tepemize? Hiç böyle kaptan görmedim ben. Çatışmada onca insan ölürken o kamarasında keman çalar. En tehlikeli şartlarda ansızın kaybolur. Derken tam ensemizde bitiverir. Adı da bir tuhaf, Diavol. Hiç duymadım böyle bir at. Hiç de itimat telkin etmiyor. Değil Müslim, gayrimüslim adı bile değil. Tıpkı sihirbaz adı gibi. Yeter artık, diye bağırdı marinel başı. Kesin artık şu tartışmayı, uyuyamıyoruz. Bunun üzerine brandasına uzanan Kaz Dağlı'nın öfkesini yatıştırmak için olsa gerek, sol gözüne perde inmiş marinel yerinden doğrulup tomarcının brandasını sallamaya başladı. Bir yandan da adamı pışpışlıyordu. Tartışmanın kısa sürmesinde denizcilerin yorgun ve uykusuz olmasının payı da vardı. Bu yüzden uykuya hemen daldılar. Direğin tepesinde yine o baykuş banlıyordu. Ancak ağır ve derin bir uyku uyuyan zavallı gemiciler, gemide artık bir hırsız olduğunu bilmiyorlardı. Nitekim başaltının kapısı gıcırdayarak açıldı ve orta boylu, tüylü bir yaratığın karaltısı seçildi. Kimsenin ruhu duymadan içeri girdi. Gözüne birini kestiren bu kapkara mahluk, ayaklarının ucuna basa basa kurbanına usulca yaklaştı. Elinde kocaman bir makas vardı. Sicimi kestikten sonra adamın boynuna astığı anahtarı aldığında gözleri parlayıverdi. Anahtarla zavallının sandığını açtı ve bir bileği taşıyla bir kalıp kokulu sabun alıp sırtına bağlı çıkınına attı. Sandığın köşesinde hacı yağı dolu bir şişecik gördü ve içindeki sıvıyı kafasına boca ettikten sonra işine devam etti. Diğer sandıkların ikisinden tam 13 dukayı iç etti. Çevresine biraz bakındıktan sonra ranzalardan birinde hoş bir parıltı fark etti. Parıltıya doğru ilerlediğinde bunun derin bir uyku uyuyan bir gabyarın takma gözü olduğunu anladı. Hissettirmeden adamın göz yuvasından bu takma gözü aldı. Denizcilerin küpelerini çalmak kolaydı. Ama bir haftalık bir yolculuktan sonra iyice zayıflayan denizcilerin incelmiş parmaklarından altın yüzükleri almak daha da kolaydı. Sırt üstü yatan bir marinelin uyumadan önce taktığı makat fitilini yürütmesi onu sevince boğdu. Çaldığı malları çıkınına doldurduktan sonra baş altından bir koşu kaçtı ve hazinesini saklamak için bulduğu kuytu köşeye seyirtti.